Ayrım 27, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell, Sayfa 319, 26. Bölüm. 14 Ekim sabahı tan yeri ağrıyordu ve Carter çok önemli bir karar almak mecburiyetinde kalmıştı. Karanlıkta uyanmış, yattığı yerde klimanın uğultusunu dinlemişti. Makinenin fanını temizleme zamanının geldiğini düşündü. Klimadan çıkan serin hava sesinin arasında inceden bir uğultu daha vardı. Kalkmış, böcek girmiş olabileceğini düşünerek terliklerini silkelemiş, sonra terlikleri giyip sabahlığını sırtına geçirmiş ve mutfağa inmişti. Carter bir gece önceden kaynatılıp buzdolabına konmuş bir şişe suyu aldı. Yavaş yavaş büyük bir bardak içti, bir bardak daha içti. Sonra üst kattaki çalışma odasına gidip bilgisayarın başına oturdu. Bilgisayar hiç kapanmıyordu. Herhangi bir elektrik kesintisi ihtimaline karşın bilgisayar büyük bir yedek bataryaya bağlıydı. Aynı zamanda elektrik hatlarındaki voltaj dalgalanmalarından korunması için akım sabitleyiciye takılıydı. Fu Cheng'den bir mesaj vardı. Carter mesajı okudu. Bir süre sandalyede hareketsiz oturdu. Haberler iyi değildi, hem de hiç. Cheng ona söyleneni yapmıştı. Fakat polisler hala Falk'ın bilgisayarına girmeye çalışıyordu. Carter şifreyi kıramayacaklarından emin sayılırdı ve kırsalar bile ne aradıklarını bilemeyeceklerdi. Ancak bu raporda onu endişelendiren bir şey vardı. Polisler genç bir adamı yardıma çağırmıştı. Carter vakitlerinin büyük kısmını bilgisayar başında geçiren gözlüklü delikanlılara çok saygı duyardı. Falk'la bu modern dahiler hakkında çok konuşmuşlardı. Güvenli ağları kırabilir, en karmaşık elektronik programları bile okuyabilir, hatta yorumlayabilirlerdi. Cheng Moodin adındaki genç adamın da bu tür bir dahi olduğundan şüphelendiğini yazmıştı. İsveçli hackerların başka ülkelerin savunma sistemlerine girdiğini söylemişti. Bu çocuk tehlikeli tiplerden olabilir diye düşündü Carter. Modern bir kafir. Bizim sistemlerimizi ve sırlarımızı rahat bırakmayacak biri. Eski çağlarda olsa Moodin gibi bir insan kazığa bağlanıp yakılırdı. Carter bu durumdan hiç hoşlanmamıştı. Falk'ın ölümünden bu yana yaşanan gelişmelerin hiçbirinden hoşlanmadığı gibi. Falk sahiden de onları dımdızlak ortalıkta bırakmıştı. Şimdi ise Carter onun arkasını temizlemek zorundaydı ve alacağı her kararı uzun uzadıya ölçüp tartmaya vakti yoktu. Telaş sonucu hatalar yapılmıştı. Mesela Falk'ın cesedini götürmek gibi. Belki de o genç kızı öldürmek şart değildi ama kız konuşabilirdi. Polis de ilgisini kaybediyor gibi durmuyordu. Carter bu tür davranışı daha önce görmüştü. Tıpkı bir insanın çalıların arasına saklanmış, yaralı bir hayvanı bulmak için bazı izleri takip etmeyi kafasına koyması gibi. Birkaç gün sonra bu izleri süren kişinin Wallander adındaki polis olduğunu anlamıştı. Cheng'in bu olay üzerine analizi çok netti. O yüzden onu ortadan kaldırmaya çalışmışlardı. Fakat başarısız olmuşlardı ve adam hala onların peşindeydi. Carter ayağa kalkıp pencereye yürüdü. Şehirde henüz hayattan eser yoktu. Afrika gecesi kokularla doluydu. Cheng güvenilirdi. Carter ve Falk'ın bir zamanlar işe yarayacağını düşündükleri şekilde fanatik bir sadakate sahipti. Şu anda tek soru bunun yeterli olup olmadığıydı. Carter bilgisayarın başına kuruldu. Tüm olası alternatifleri listelemesi yarım saatten biraz daha az sürdü. Sonra aklını onu mümkün olan en iyi hareket tarzından uzaklaştıracak her türlü duygudan arındırdı. Birkaç dakika sonra kararını vermişti. Carter, Wallander'e yakınlaşabileceği bir zayıf noktasını tespit etmişti. Herkesin bir sırrı vardır diye düşündü Carter. Bu Wallander'in bile sırlar ve zayıf noktalar. Tekrar klavyede tuşlara dokunmaya başladı. Mesajını bitiremeden mutfaktan gelen tangırtıları duydu. Mesajını 3 kez okuduktan sonra tatmin olup gönderdi. Carter yemek salonuna inip kahvaltısını yaptı. Her sabah Selin yine hamile mi diye anlamaya çalışıyordu. Bir daha öyle olursa kadını kovmaya karar vermişti. Ona bir gece evvel yazdığı alışveriş listesini verdi, kadına parayı verip ön kapıların kilidini açtı, her sabah açılacak 16 kilit vardı. Selin evden çıktı, şehir uyanmıştı. Fakat bir Portekizli doktor tarafından inşa edilen bu evin duvarları kalındı. Carter çalışma odasına döndüğünde sessizliğin onu sarıp sarmaladığını hissetti. Afrika gürültüsünün ortasında bu sessizlik hep vardı. Bilgisayarında bir ışık yanıp sönüyordu, e-posta gelmişti. Elektronik tsunami'nin tüm dünyayı boğup geçmesine sadece bir hafta kalmıştı. Pazartesi akşamı saat 7'de sanki birisi Wallander ve Martinson'un tüm enerjisini çekip almıştı. Snap ve Hane Caddesi'ndeki evden çıkıp emniyete dönmelerinden sonraydı bu. Neler olduğunu anlamaya çalışmışlardı. Landahl bilgisayarındaki belgeleri silmek için geri mi dönmüştü? O halde disketi neden bırakmıştı? Disketin içindekiler önemsiz miydi? Madem öyle, o zaman neden bu kadar dikkatlice saklanmıştı? Çok soru vardı ama iyi cevap yoktu. Martinson son derece hassasiyetli, o kafa karıştırıcı, vizyonları salın mesajının onları yoldan saptırmak için bırakıldığını öne sürdü. İyi de hangi yöndeydiler ki onları saptırsınlar? Wallander bunu merak ediyordu. Diğerlerinden daha iyi görünen bir yön tayin etmemişlerdi. Landahl için arama emri çıkarsınlar mı çıkarmasınlar mı bunu tartıştılar. Onu getirmek için elle tutulur bir sebepleri olmadığı için Wallander tereddütteydi. En azından Neuberg evi tam inceleyene kadar. Martinson ona katılmıyordu ve tam da bu sıralarda ikisi de yorgunluktan tükenme noktasındaydı. Wallander soruşturmayı doğru istikamete çeviremediği için kendini kötü hissediyordu. Martinson'un sessizce onunla aynı fikirde olduğunu düşünüyordu. Emniyete giderken Runner Sturmstorg'a geçtiler. Wallander arabada beklerken Martinson Modi'nin yanına gitti. Birlikte aşağı indiler. Modi'ni götürecek araba çok geçmeden geldi. Modi sabaha kadar çalışmaya gönüllü olmasına rağmen eve gönderildi. Giderken 20 sayısının önemli olduğunu söylemeye devam etti. Martinson emniyete geçtiğinde bilgisayarda Jonas Landahl'la ilgili kayıtları taramaya başladı. Hayvan hakları aktivistleri ve başka gruplarla ilgili arama yaptırdı ama hiçbir şey bulamadı. Bilgisayarını kapatıp çıktı, koridorda Wallander'le karşılaştı. Sonra ikisi de kantinde önlerinde soğuk bir fincan kahveyle oturdular. Bugünü böyle sonlandırmaya karar vermek zorundaydılar. Wallander bir süre kantinde kaldı, düşünemeyecek kadar yorgun, eve gidemeyecek kadar bitkindi. En son yapmaya çalıştığı şey Hanson'la temasa geçmek oldu. Birisi sonunda ona Hanson'un öğleden sonra Vexio'ya gittiğini söyledi. Wallander Neuberg'i aradı ama adamın aktaracak yeni bir bilgisi yoktu. Teknisyenler hala arabayı inceliyordu. Wallander eve dönerken markete uğradı. Para ödemek için sıraya girdiğinde cüzdanını iş yerinde masanın üstünde unuttuğunu fark etti. Kasadaki kız onu tanıyınca yiyecekleri veresiye almasına izin verdi. Wallander eve gider gitmez ilk iş ertesi gün hesabı ödemesi için kendine büyük harflerle bir not yazdı. Sabah aklından çıkmasın diye de notu girişteki paspasın üstüne koydu. Ardından spagetti yapıp televizyon karşısında yedi. İlk kez çok lezzetli olmuştu. Kanalları gezindi, bir filmde karar kıldı fakat ortasından yakalamıştı. Bu yüzden filmi tam kavrayamadı. O sırada aklına izlemesi gereken başka bir film geldi. Al Pacino'nun oynadığı film. Akşam saat 11'de yattı, telefonu da fişten çekti. Rüzgar esmiyordu. Pencerenin dışındaki sokak lambası kıpırtısızdı. Çok geçmeden uyuyakaldı. Salı sabahı saat 6'yı biraz geçerken uyandı. İyi dinlenmiş hissediyordu. Rüyasında babasını görmüştü. Viden'de garip bir kayalık yerdeydiler. Wallander rüyasında babasını gözden kaybetmekten korkuyordu. Bu rüyayı ben bile yorumlayabilirim diye düşündü. Hala çocukluğundan kalma, terk edilme korkularım devam ediyor. Cep telefonu çaldı, Neuberg arıyordu. Her zamanki gibi derhal sadede geldi. Saat kaç olursa olsun Neuberg her zaman telefon ettiği kişinin tamamen uyanık olduğunu farz ederdi. Ama kendisi alakasız bir saatte aransa şikayet etmekten çekinmezdi. Sinapbehane Caddesi'ndeki garajı incelemeyi bitirdim dedi. Arabanın arka koltuğunda ilk seferinde kaçırdığım bir şey buldum.
Ne?
Bir sakız. Üstünde naneli yazıyor.
Arka koltuğa mı yapışmış?
Paketinin içindeydi. Çiğnenmiş bir sakız olsa çoktan bulurdum.
Wallander yataktan çıkmış, çıplak ayakla soğuk zeminde dikilmişti. Güzel dedi, sonra ararım.
Yarım saat sonra duşunu almış, giyinmiş, emniyete doğru yola çıkmıştı. Sabah kahvesi emniyete gidene kadar beklemek zorundaydı. İşe yürüyerek gitmeyi planlamıştı ama son dakika karar değiştirip arabasını aldı. Vicdan azabını bastırmaya çalışıyordu. İçeri girer girmez ilk aradığı kişi Irene'ydi. Ama henüz gelmemişti. Ebba çalışıyor olsaydı çoktan işe gelmişti diye düşündü Wallander. Oysa ki kızın mesaisi sabah 7'de başlıyordu. Ama onunla konuşmam gerektiğini Ebba içgüdüsel olarak bilirdi. Wallander Irene'ye haksızlık ettiğinin farkındaydı. Kimse Ebba'yı da aşık atamazdı. Bu arada Wallander kahve almaya gitti. Hızlı giden sürücülerden ve alkollü araç kullanma vakalarının arttığından şikayet eden trafik polisleriyle biraz konuştu. Bugün büyük bir atılım olacaktı. Wallander dalgın dalgın dinledi. Polislerin mızmızlanmaya meyilli olduğunu düşündü. Irene tam paltosuyla atkısını çıkarırken o danışmaya geldi.
Geçen gün senden sakız ödünç aldığımı hatırlıyor musun?
Ödünç doğru kelime değil bence. Ben sana verdim.
Daha doğrusu o kıza verdim.
Ne türdü?
Normal işte, naneli sakızdı galiba.
Wallander başını salladı. Hepsi bu mu diye sordu Irene şaşkınlıkla. Wallander odasına gitti. O kadar hızlı yürüyordu ki neredeyse kahvesini yerlere dökecekti. Aklından geçenleri doğrulamak için sabırsızlanıyordu. Höglund'u evinden aradı. Telefon açılınca arka planda ciyaklayan bir çocuk duydu. ''Bana bir iyilik yapmanı istiyorum.'' dedi. ''Persona kızın hangi tür sakız çiğnediğini sor. Ayrıca Höckberg'e sakız vermiş mi hiç onu da sor.''
Neden bu kadar önemli?
Buraya geldiğin zaman anlatırım. Höglund 10 dakika sonra onu aradı. Arka planda hala gürültü devam ediyordu.
Kızın annesiyle konuştum. Eva'nın farklı türlerde sakız çiğnediğini söyledi. Böyle bir konuda yalan söyleyeceğini zannetmem.
Yani kızının çiğnediği sakızı da mı takip ediyormuş?
Anneler kızları hakkında çok şey bilir dedi Höglund.
Ya da bildiklerini sanırlar.
Bazı durumlarda.
Peki ya Höckberg?
Bence kızların sakızlarını paylaşacağını varsayabiliriz.
Wallander dudaklarını birbirine çarptı.
Bu neden bu kadar önemli Tanrı aşkına?
Buraya geldiğin zaman anlatırım.
Burası karman çorman diye iç çekti Höglund. Nedense salı sabahları hep en zoru.
Wallander telefonu kapattı. Her sabah en zoru diye düşündü, hiç istisnasız. En azından sabah 5'te uyanıp bir daha uyuyamadığın sabahlar. Martinson'un odasına doğru yürüdü, kimse yoktu. Martinson büyük ihtimal Modin'le Runner Sturmstork'daydı. Hanson da yerinde değildi. Belki tamamen beyhuda yapılmış, o Vex yörgesinden daha dönmemişti. Wallander masasına oturup en son bulguları kendi başına yorumlamaya çalıştı. Artık Snapehane Caddesi'ndeki arabanın Höckberg'i trafoya götüren araç olduğundan emin sayılırlardı. Muhtemelen sürücüsü de Landahl'dı. Kızı orada ölüme terk edip sonra da Polonya feribotuna binmeye hazırlanmıştı. Bir sürü boşluk vardı. Landahl aracın sürücüsü olmayabilir, Höckberg'i öldürmemiş olabilirdi ama kesinlikle şüpheli sayılırdı. Acilen onunla konuşmaları lazımdı. Bilgisayar da büyük bir muammaydı. Landahl içindekileri silmediyse o zaman başka biri silmişti. Bir de kitaplığın altına gizlenmiş disket vardı. Birkaç dakika sonra Wallander başka bir seçenek daha buldu. Landahl bilgisayarındaki her şeyi silmişti ama arkasından birisi daha gelip bunu yapıp yapmadığını kontrol etmişti. Wallander defterinde temiz bir sayfa açıp isim listesi yaptı. Lundberg, Höckberg ve Persson. Tinnes Falk, Jonas Landahl. Bu insanların arasında bir bağlantı vardı. Ancak işlenen suçların hiçbirinin arkasında tatmin edici bir sebep çıkmıyordu. Hala ortak payda arıyoruz diye düşündü Wallander. Hala da bulamadık.
Martinson onun düşüncelerini yarıda kesti. Modin çoktan çalışmaya başlamış dedi. Sabah 6'da almamız için ısrar etti. Garip bir tip.
Bugün kendi yemeğini yanında getirmiş. Tuhaf tuhaf bitkisel çaylar ve daha da tuhaf peksimetler. Bornholm'den organik malzemeyle yapılmış. Ayrıca Walkman'ini de getirmiş. Çalışırken müzik dinliyormuş. Kasetlerine baktım. İsimler burada. Cebinden bir kağıt parçası çıkardı. Handel'in Mesih'i, Verdi'den Requiem. Bu sana ne anlatıyor?
Modi'nin iyi bir müzik zevki varmış.
Wallander, Martinson'a Nüberg ve Höglund'la telefon görüşmelerini ve artık Höckberg'in Landau'nun arabasıyla trafoya götürüldüğünü söyleyebileceklerini anlattı.
En son araba gezintisi olmayabilir ama, dedi Martinson.
Bence şimdilik öyle olduğunu farz ederim.
Aynı zamanda Landau'nun da bu yüzden evden uzaklara gitmeye karar verdiğini düşünedim.
Yani araba izni mi çıkarıyoruz?
Evet, sen savcıyla işleri halleder misin?
Martinson surat astı.
Hanson yapsa olmaz mı?
Henüz gelmedi.
Hangi cehennemde?
Birisi Vaxio'ya gitti dedi.
Neden?
Persson'un alkolik babası orada yaşıyor da ondan.
Önceliğimiz bu mu şimdi, kızın babasıyla konuşmak?
Wallander omuz silkti.
Tüm öncelikleri belirleyemem.
Martinson ayağa kalktı.
Ben Victorson'la konuşurum. Landau hakkında ne bulabileceğime de bakarım. Bilgisayarlar açılsın da.
Wallander onu durdurdu. Bu gruplar hakkında ne biliyoruz diye sordu. Bunlar ne diyorsun onlara? Ekoteröristler mi?
Hanson onları motosiklet çetelerine benzetiyor.
Laboratuvarlara girip hayvan deneylerini sabote ediyorlar.
Böyle adlandırmak haksızlık değil mi?
Hanson ne zaman birisine hakkını verdi ki?
Bu grupların çoğunun şiddet yanlısı olmadığını sanırdım. Buna sivil itaatsizlik denmiyor mu, yoksa bunun modası geçti mi?
Bildiğim kadarıyla çoğunlukla şiddet içermeyen eylem yaparlar.
Falk da bunlardandı.
Unutma ki Falk cinayete kurban gitmemiş olabilir.
Ama Höckberg gitti, Lundberg de.
Bu da bize ne olup bittiği hakkında en ufak bir ipucumuz olmadığını göstermiyor mu?
Peki ya Modin? Sence bir yere varacak mı?
Söylemesi güç. Umarım varır.
Hala 20 sayısının önemli olduğunu mu iddia ediyor?
Evet, artık bundan emin. Söylediklerinin yarısını anlıyorum ama o kadarı bile gayet ikna edici.
Wallander takvime baktı. Bugün 14 Ekim. Demek ki bir haftamız kalmış.
Eğer 20 sayısı tarihe gönderme yapıyorsa, orasını bilmiyoruz tabii.
Wallander başka bir şey düşündü. Seedcraft yeni bir şey bulmuş mu?
Artık iç soruşturmalarını bitirmişlerdir.
Trafoya gizlice girilmesi olayı nasıl gelişmiş olabilir? Neden dış kapı kırılmış da iç kapı anahtarla açılmış? Hanson bu işi kovalıyor. Seedcraft'ın tüm bu olayı çok ciddiye aldığını ve birkaç kişinin kellesinin gideceğini tahmin ettiğini söyledi.
Ben de acaba biz olayı yeterince ciddiye alıyor muyuz diye merak ediyorum, dedi Wallander endişe içinde.
Peki Falk o ozalit kopyayı nasıl ele geçirdi ve niçin?
Her şey çok karmaşık, dedi Martinson. Doğal olarak sabotaj fikrini rafa kaldıramayız. Vizyonları salmaktan elektriği kesmeye giden adam belki de o kadar büyük değil. Eğer fanatik bir şekilde kafaya takmışsan.
Wallander gittikçe endişelendiğini hissetti.
Şu 20 sayısı ile ilgili durum beni endişelendiriyor, dedi. Ya gerçekten 20 Ekim anlamına geliyorsa o gün ne olacak?
Beni de endişelendiriyor, dedi Martinson. Fakat sana verecek bir cevabım yok.
Martinson odadan çıktı. Wallander sıradaki 2 saati evrakları yetiştirmek ve masasındaki dağ gibi yığılmış işleri küçültmeye adadı. Tüm bu süre boyunca da gözden kaçmış bir ipucu aradı durdu. Ama hala boşlukta dolaştıklarını doğrulamaktan başka yeni bir şey bulamadı. O gün öğleden sonra hep birlikte toplantı yaptılar. Martinson Victorson'la konuşmuştu ve Landau artık resmen polis tarafından aranıyordu. Arama bülteni uluslararası çapta yayınlanmıştı. Polonyalı yetkililer hızlıca cevap verip Jonas Landau'nun komşusunun Snappehane Caddesi'nden taksiyle ayrıldığını gördüğü gün ülkelerine giriş yaptığını teyit etti.
ülkeden ayrıldığına dair bir şey teyit edemediler ama Ballander'in içinden bir ses çocuğun Polonya'da olmadığını söylüyordu. Nüyberg arabayı bir kez daha incelemiş, daha fazla irdelenmek üzere bir torba dolusu doku ve saç numunesi toplamıştı. Sonuçlar çıkana kadar Höckberg'in arabaya binmiş olduğunu doğrulayamazlardı. Araba sorunsalı Martinson ve Höglund arasında hararetli bir tartışmayı alevlendirdi. Eğer Höckberg ve Landau çıkıyorlarsa kızın arabaya binmiş olması doğaldı ama bu onu trafoya götüren arabanın o olup olmadığını kanıtlamazdı. O ikisi karşılıklı tartışırken Wallander bekledi. İkisi de haklı değildi, ikisi de yorgundu. Sonunda tartışma kendiliğinden söndü. Hanson Vexio gezisini anlattı ki tam Wallander'in düşündüğü kadar anlamsız olmuştu. Aynı zamanda otoyolda yanlış sapaktan çıkmış, iyice gecikmişti. Persson'un babasının yerini tespit ettiğinde adam sarhoşluktan kendinden geçmişti ve Hanson'a ilginç bir bilgi verememişti. Kızının ismini her duyduğunda gözyaşlarına boğulmuş ve onun istikbalinden hevesle bahsetmişti. Hanson oradan mümkün olduğunca çabuk ayrılmıştı. Aradıkları Mercedes marka van tipi araç hakkında da hala bir bilgi yoktu. Wallander Hong Kong'daki American Express ofisinden Fu Cheng adında birinin o belirtilen adreste olmadığını açıklayan bir faks almıştı. Modin hala Falk'ın bilgisayarıyla cebelleşiyordu. Uzun ve Wallander'e göre gereksiz bir tartışmanın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bilgisayar uzmanları getirmek için bir gün daha beklemeye karar verdiler. Akşam saat 6'da hepsi tükenmişti. Wallander masada oturan solgun ve yorgun yüzlere baktı. Şu anda yapabileceği tek şey herkesi evine yollamaktı. Ertesi gün sabah 8'de tekrar buluşacaklardı. Toplantı bittikten sonra Wallander çalışmaya devam etti ancak akşam 8.30'da o da evine gitti. Bir gün önceki spagettiden kalanları yedi ve kitap okumak için yatağa uzandı. Kitap Napolyon'un askeri uygulamaları hakkındaydı ve inanılmaz derecede sıkıcıydı. Kitap göğsünde açık halde uyuyakaldı. Telefon çaldı. İlk başta Wallander nerede olduğunu, saatin kaç olduğunu bilemedi. Telefonu açtı, emniyetten arıyorlardı. Üstada yaklaşan feribotlardan biri bizimle iletişime geçti dedi nöbetçi polis. Ne olmuş? Pervanelerden biri arızalanmış, sorunun nedenini anlar anlamaz bizi aradılar. Evet, makine dairesinde bir ölü varmış. Wallander nefesini tuttu. Feribot nerede? Karaya yarım saat uzaklıkta. Hemen gidiyorum. Başka birisine haber vermeli miyim? Wallander bir saniye düşündü. Martinson ve Hanson'u ara. Nüyberg'i de terminalde buluşuruz. Başka bir şey? Emniyet müdürü Holgersson'u ara. Kopenhag'da bir polis konferansında. Yani? Ara işte. Ona ne diyeyim? Cinayetten şüpheli bir şahsın Polonya'dan dönüş yolunda olduğunu söyle. Ama maalesef ölü halde döndüğünü. Konuşmaya son nokta konmuştu. Wallander artık Jonas Landau'nun nerede olduğunu bulmak için bir dakika daha harcaması gerekmediğini anladı. 20 dakika sonra feribot iskelesinde iş arkadaşlarıyla buluştu, geminin yanaşmasını bekledi. 27. ayrımın sonu. Sayfa 331.